Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1552-1553. Ayrım 3. Burayı hatırlıyorum, dedim babama teknede. Times nehrinin yukarısına ilerlerken parmaklıktan ona dönerek. Baba, burayı hatırlıyorum. Suya açılan bu bahçeleri, kocaman evleri, Lord'a, İngiliz Lord'una bazı kitapları götürmemi istediğin günü ve onu bir bahçede prensesle birlikteyken bulduğumu hatırlıyorum. Uzun yolculuğumuz onu çok yormuş olsa da bana gülümsedi. Öyle mi çocuğum? Dedi alçak sesle. O yaz bizim için güzel bir yazdı. Demişti ki, durdu. Annemin ismini asla ağzına almazdı, ikimiz baş başayken bile. Önceleri bunu, bizi onu öldürenlerden ve peşimizden gelecek olanlardan korumak için yapıyordu. Ama şimdi, Engizisyon'dan olduğu kadar hüzünden de korunmak içindi. Ve hüzün peşimizden hiç ayrılmıyordu. Burada mı yaşayacağız? Diye sordum umutla, nehrin kenarındaki saraylara ve dümdüz bahçelere bakarak. Yıllarca oradan oraya dolandıktan sonra artık bir evimiz olsun istiyordum. Küçükten başlamamız lazım Hena, küçük bir dükkanla. Hayatımızı yeniden kurmalıyız. İyice yerleştiğimizde üzerindeki erkek giysilerinden kurtulup yeniden kız gibi giyinecek ve Daniel Carpenter'la evleneceksin. O zaman kaçmayı da bırakabilir miyiz? Diye sordum çok alçak sesle. Babam durakladı. Engizisyon'dan o kadar uzun zamandır kaçıyorduk ki artık güvenli bir mekana vardığımızı umut etmek neredeyse imkansızdı. Annem, kilise mahkemesi tarafından bir Yahudi, sahte bir Hristiyan, bir Marano yani Yahudi dönmesi olmaktan dolayı suçlu bulunduğu gece kaçmaya başlamıştık. Ve kazıklara bağlanıp canlı canlı yakılmak üzere onu sivil mahkemelere teslim ettiklerinde çoktan uzaklardaydık. Kellemizi kurtarma derdiyle bir çift İsa'ya ihanet eden havari, Juda Iskario misali kaçarak annemden uzaklaştık. Gerçi babam sonra gözünde yaşlarla bana onu asla kurtaramayacağımızı söylemişti. Aragon'da kalsak daha sonra da bizi almaya geleceklerdi ve ikimiz kurtulabilecekken üçümüz birden ölecektik. Ona annemsiz yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğime yemin ettiğimde bana çok alçak ve keder dolu bir sesle, hayatın her şeyden daha değerli olduğunu öğreneceğimi söyledi. Bir gün annemin beni kurtarmak için canını seve seve verdiğini anlayacağımı söyledi. Önce sınırı aşıp Portekiz'e gittik. Haydutlar babamın çantasındaki bütün parayı son kuruşuna kadar alıp, lüzumsuz buldukları için bir tek el yazmalarını ve kitaplarını bıraktı. Sonra fırtınalı bir havada tekneyle Bordo'ya geçtik. Güvertede korunaksız vaziyette, yağmurun ve denizden gelen suların altındayken, ya donacağımızı ya da boğulacağımızı düşündüm. Sanki bebekmişler de onları üşütmememiz, ıslatmamamız gerekiyormuş gibi en değerli kitaplara, onları karnımıza bastıra bastıra sarıldık. Oradan Paris'e geçtik ve bütün yol boyunca hep başka insanlarmışız gibi davrandık. Tüccar ve onun erkek çırağı, Charles'a giden iki hacı, eğlence için seyahat eden küçük bir lord ve uşağı, Paris'e giden bir alim ve öğrencisi. Haydutların giysilerimize yapışan pis kokusu, geceleri uykularımızı bölen korkularımızla Hristiyanlığa yeni dönmüş şüpheli bir ikili olduğumuzu itiraf etmektense her şeye razıydık. Paris'te annemin kuzenleriyle buluştuk. Bizi Amsterdam'daki akrabalarının yanına yolladılar. Oradan da Londra'ya gönderildik. Soyumuzu İngiliz semaları altında saklayacak Londralı olacaktık. Protestan olmamız gerekiyordu. Protestanlığı sevmeyi öğrenmemiz gerekiyordu. Protestanlığı sevmeyi öğrenmem gerekiyordu. Akrabalarımız, ismini ağzımıza alamadığımız, inançları gizli, sürekli yer değiştirmeye mahkum, Hristiyanlık aleminden reddedilen o insanlar, Paris'te ve Amsterdam'da olduğu gibi Londra'da da yaşamlarını gizlilik içinde sürdürüyordu. Hepimiz Hristiyan olarak yolumuza devam ediyor, kilise kanunlarına bağlı yaşıyor, ziyafetleri, oruç günlerini ve ayinleri takip ediyorduk. Çoğumuz, tıpkı annem gibi, her iki inanca da gönülden bağlıydı. Musevi yanımızı içinde gizlice yanan bir kandil gibi saklıyor, yemeği hazırlayıp ev işlerini bitiriyor, böylece yarım yamalak hatırlanan Musevi dualarıyla günü kutsuyor, sonra ertesi gün temiz bir vicdanla kiliseye duaya gidiyorduk. Annem bana İncil'i ve hatırlayabildiği kadarıyla bütün Tevrat'ı tek bir kutsal ders olarak öğretmişti. Beni aile bağlarımız ve inançlarımızın bir sır, derin ve tehlikeli bir sır olduğu konusunda uyarmıştı. Ketum olmalı, Tanrı'ya kucak dolusu bağışlar yaptığımız kiliselere inanmalı, o çok iyi tanıdığımız rahibe, papaz ve öğretmen dostlarımıza güvenmeliydik. Engizisyon kapımıza dayandığında boynu kesilmekten öteye kopartılması gereken masum tavuklar gibi yakalandık. Diğerleri kaçtı ve tıpkı bizim yaptığımız gibi sığınacak bir yer bulmak, uzak kuzenlerinden ya da sadık dostlarından yardım almak üzere Hristiyan aleminin diğer büyük şehirlerinde barınan akrabalarına gitti. Bizim ailemiz bize Londra'daki Disraeli ailesine mektuplar yazarak yardım etti. Aile buraya Carpenter soyadıyla yerleşmişti. Carpenter'ların oğluyla bana söz kesildi. Babama matbaa makinesi alabilmesi için para yardımı yapıldı ve bize Fleet sokaktaki dükkanın üst katındaki odalar ayarlandı. Londra'ya varışımızdan aylar sonra bir şehrin daha yollarını öğrenmiştim. Babam bu arada hayatta kalma ve bana bakabilme kararlılığıyla baskı atölyesini kurdu. İşe başlar başlamaz elindeki yazılara inanılmaz bir talep oldu. Özellikle de pantolonunun kemerine gizleyerek ülkeye sokup burada İngilizceye çevirdiği İncil-i Şerifler. Babam bir zamanlar ibadethanelerin kütüphanelerine Harry'nin yani şimdiki genç kral Edward'dan önceki kralın yıktırdığı yerlere ait olan kitapları satın aldı. Yüzyılların öğretileri eski kral Henry tarafından sağa sola savrulmuştu ve her köşe başında bir dükkanda kiloyla satılan bu kağıtlardan birer yığın bulabilirdiniz. Kaynak yazı arayanlar için burası bir cennetti. Babam her gün dışarı çıkıyor ve elinde nadir bulunan değerli bir parçayla geri geliyordu. Toparladıklarını düzenleyip sıraya dizince herkes bunları almak istedi. Londra'da insanlar kutsal yazılara deli oluyordu. Geceleri çok yorgun olduğu zamanlarda bile baskı makinesini çalıştırıyor, inançlı vatandaşlara ezberlemeleri için her biri basit ve anlaşılır İngilizce küçük yazılar ve dualar basıyordu. Burası kendi kendine okumaya, öğrenmeye ve papazlar olmaksızın yaşamaya kararlı bir ülkeydi ve ben hiç olmazsa buna sevinebilirdim. Tanrı'nın sözlerini her yere yayabilmek için yazıları ucuza, maliyetinin biraz üzerine satıyorduk. İnsanların bu yazıları etrafa dağıtmaya gönül verdiğimize inanması gerekliydi. Çünkü artık protestanlığı seçmiştik. Yaşamımız buna bağlı olsa bundan daha iyi protestan olamazdık. Ve tabii ki yaşamımız buna bağlıydı. Ben ayak işlerini yapıyor, yazıların çevirilerine yardım ediyor, çevirileri kontrol ediyor, baskıları hazırlıyor, saraçlar gibi sivri iğnelerle ciltlerin kapaklarını dikiyor, baskı makinesinin mürettip masasında ters yazıları okuyordum. Baskı atölyesinde işim olmadığı günler dışarıda bekleyip yoldan geçenleri içeri çağırıyordum. Hala kaçarken giydiğim erkek giysilerini giyiyordum ve insanlar beni pantolonunun paçaları çorapsız bileklerinin etrafında havalanan, çıplak ayakları eski ayakkabıların içine zor sığan, kepi ters dönmüş aylak bir oğlan zannediyordu. Güneş ne zaman yüzünü gösterse serseri delikanlılar gibi atölyenin duvarına yaslanıp soluk İngiliz güneşini kemiklerimde hissetmeye çabalayarak boş boş sokağa seyrediyordum. Sağımda bizimkinden daha küçük, ucuz tabak çanaklar satan başka bir dükkan vardı. Solda eski kitaplar, şiir kitapları ve seyyar satıcılarla sokak satıcıları için tezgahlar satan diğer bir dükkan. Onun arkasında minik tablolar ve sevimli oyuncaklar yapan bir sanatçı, onun arkasında da portre ve resimler çizen bir ressam vardı. Bu sokak, kağıt ve mürekkeple çalışan insanlara aitti ve peder bana ellerimi sertleştirmeyen bir işim olduğu için Tanrı'ya minnettar olmam gerektiğini söylemişti. Minnet duymam gerekirdi ama duymuyordum. Burası daracık bir sokaktı ve Paris'te geçici olarak kaldığımız mahalleden bile daha kötüydü. Evler kol kola girmiş sarhoşlar gibi kalkılmış, birbirinin üstüne yaslana yaslana nehre uzanıyor, taş yolun tepesinden sarkan sivri tepeli pencereler gökyüzünü kapatıyor, bu yüzden solgun güneş ışınları, kerpiç duvarları yırtmaçlar gibi şeritlerle süslüyordu. Sokağın kokusu bir çiftlik avlusunun kokusu kadar keskindi. Her sabah kadınlar odalarındaki idrar leğenleriyle çamaşır kovalarını pencereden sokağa döküyor, dışkıları sokağın ortasından geçen dereye boşaltıyordu. Atıklar suda yavaşça ilerleyerek tembel tembel Thames nehrinin leş gibi haznesine ekleniyordu. Daha iyi bir yerde yaşamak istiyordum. Prenses Elizabeth'in ağaçlı, çiçekli ve nehre bakan bahçesi gibi. Olduğumdan daha üstün biri olmak istiyordum. Kitapçının sefil çırağı, saklanan bir genç kız, tanımadığı bir yabancıyla nişanlanmaya doğru ilerleyen genç bir kadın değil. Güneşte ısınmaya çalışan İspanyol kedisi gibi öylece dikilirken, taşlarda mahmuz sesleri duydum. Hemen gözlerimi açıp dikkat kesildim. Önümde uzun gölgesiyle genç bir adam duruyordu. Zengin giyimli, başında uzun bir şapka, omuzlarında salınan bir pelerin, yan tarafında ince, gümüş bir kılıç vardı. Şimdiye dek gördüğüm en yakışıklı, en nefes kesen erkekti. Bütün bunlar beni irkiltmeye yetmişti. Ona gökten inen bir meleğe bakar gibi baktığımın farkındaydım. Arkasında ikinci bir adam daha dikiliyordu. Bu adam daha yaşlıca, 30'larında gibiydi. Yüzü alimlerinki gibi solgun, gözleri koyu ve içe göçüktü. Onun gibileri daha önce de görmüştüm. Babamın Aragon'daki kitapçısına sıklıkla uğrayan, Paris'te bizi ziyaret eden, Londra'da babamın müşterisi ve dostu olabilecek tiplerdendi. Evet, adam bir alimdi. Kambur duruşundan, omuzlarının yuvarlaklığından bunu anlayabiliyordum. Yazardı. Sağ elinin orta parmağında o geçmeyen mürekkep izini gördüm. Hepsinin üstüne, daha da önemlisi, bir düşünce adamı, gizli olanı bulup çıkarmaya hazır bir insandı. Tehlikeli biriydi. Dine aykırı düşüncelerden, sorulardan korkmayan, hep daha çoğunu bilmek isteyen, gerçeğin arkasındaki gerçeği arayan tipte biri. Bir zamanlar ona benzeyen bir Cizvit papazı tanımıştım. İspanya'da babamın dükkanına gelip ona el yazmaları, eski İncil'den hatta Tevrat'tan bile önceki el yazmalarını bulması için yalvarmıştı. Ona benzeyen Yahudi bir alim tanımıştım. O da babamın dükkanına gelmiş, yasak kitapları, Tevrat'tan kalan parçaları, 10 emri istemişti. Cizvit de, alim de sık sık babamdan kitap almaya gelmiş, sonra birden ortalıktan yok oluvermişlerdi. Bu dünyada fikirler, kınından çıkmış kılıçtan daha tehlikelidir. Yarısı yasaktır, diğer yarısı ise insana evrenin merkezinde güvenle duran bu dünyayı bile sorgulattırır. Bu ilah gibi genç adam ve papazları andıran daha yaşlıca adama öyle dalmıştım ki, üçüncüyü görmemiştim. Üçüncü adam beyazlara bürünmüştü. Cilalanmış gümüş gibi pırıl pırıldı. Parlayan pelerinine vuran gün ışığında yüzünü göremiyordum. Suratına baktımsa da parlak bir gümüşten öte bir şey göremedim. Gözlerimi kırpıştırdım ama hala göremiyordum. O an aklım başıma geldi ve her kimseler üçünün de yandaki kitapçının girişine baktığını fark ettim. Göz ucuyla hızla kendi dükkanımızın karanlık girişine baktığımda babamın içeride taze mürekkep karıştırdığını ve benim müşteri toplamakla hiç uğraşmadığımı fark etmediğini anladım. Tembelliğim için kendime küfredip adamların önüne atıldım ve yeni edindiğim İngiliz aksanıyla gayet anlaşılır biçimde konuşmaya başladım. "İyi günler beyler, yardımcı olabilir miyiz? Londra'da bulabileceğiniz en eğlenceli kitaplarla tinsel kitaplar bizde. Makul fiyata el yazmaları. Resimlerimiz öyle şahane bir sanatçılıkla öyle güzel çizilmiş ki..." "Oliver Green'in dükkanını arıyorum, baskı atölyesini," dedi genç adam. Siyah gözleri benimkilerle buluştuğu an olduğum yerde donduğumu hissettim. Sanki Londra'nın bütün saatleri aniden durmuş, sarkaçları sessizliğe bürünmüştü. Ona sarılmak istedim. Kırmızı yırtmaçlı pantolonuyla kış güneşinin altında duran o adama, orada ve sonsuza dek sarılıp kalmak istedim. Bana bakmasını ve beni görmesini istedim. Gerçek beni görmesini. Pis suratlı, afacan oğlan çocuğunu değil, içindeki genç kızı, hatta neredeyse genç kadını. Ama o, bakışlarını kayıtsızca benden dükkana doğru çevirdi. Kendimi toparlayarak üçüne birden kapıyı açtım. "Alim ve kitapçı Oliver Green'in dükkanı burası. Buyurun efendiler," diyerek onları davet ettim ve içerideki karanlık odaya bağırdım. "Baba, burada seni görmek isteyen 3 büyük bey var." Babamın yüksek baskı taburesinden ayağa kalkıp ellerini önlüğüne silerek peşinden mürekkep ve sıcak kağıt kokusuyla bize ilerlediğini duydum. "Hoş geldiniz," dedi. "İkiniz de hoş geldiniz." Her zamanki siyah takımını ve kolları mürekkep lekeli gömleğini giymişti. Onu bir an adamların gözüyle inceledim. 50'li yaşlarında, yaşadığı şoktan saçları bembeyaz olmuş, yüzüne derin çizgiler yerleşmiş, Alimliğinin verdiği kamburlukla boyunun uzunluğu gizlenmiş bir adam gördüm. Bana başıyla bir işaret yaptı. Tezgahın altından 3 tabure çektim ama beyler oturmayıp etrafa bakındı. Size nasıl hizmet edebilirim diye sordu babam. Sadece ben, babamın onlardan korktuğunu görebiliyordum. Üçünden birden, kafasındaki şapkayı çıkartıp dalgalı siyah saçlarını başından geriye tarayan yakışıklı ve görece genç adamdan, efendice giyinmiş orta yaşlıdan ve arkalarındaki adeta ışık saçan, beyazlara bürünmüş diğer beyefendiden. Kitapçıyı, Oliver Green'i arıyoruz, dedi genç lord. Babam başını salladı. Oliver Green benim, dedi alçak sesle ve bariz İspanyol aksanıyla. Size gereken şekilde hizmet edeceğim. Bu ülkenin kanunlarına, geleneklerine en uygun biçimde. Tamam, tamam, dedi genç adam sertçe. İspanya'dan yeni geldiğinizi duyduk, Oliver Green. Babam yine başını salladı. İngiltere'ye yeni geldik hakikaten ama İspanya'dan göçeli 3 sene oldu efendim. İngiliz misiniz? İngilizim, müsaade ederseniz, dedi babam ihtiyatla. Ya ismin? Fazlasıyla İngiliz. İsmimiz Verde'ydi, dedi babam çarpık bir tebessümle. Ama Green olursa İngilizler için kolaylık olur diye düşündük. Ve Hristiyansınız, öyle mi? Hristiyan öğretileri ve felsefesi basıyorsunuz. Bu tehlikeli soru karşısında babamın hafifçe yutkunduğunu gördüm ama cevap verirken sesi güçlü ve pürüzsüzdü. Kesinlikle efendim. Peki reformculardan mısın yoksa eski gelenekten mi diye sordu genç adam çok alçak sesle. Reformculardan dedi babam tedbirle. İspanya'da eski inanca göre vaftiz edildik ama şimdi İngiliz kilisesinin evlatlarıyız. Sessizlik. Tanrı'ya şükür diye devam etti. Kral Edward'ın sadık hizmetkarlarıyız. İşimi yürütmek ve onun kanunlarına itaat edip kilisesinde ibadet etmekten başka bir amacım yok. Duyduğu korkunun kokusunu burnumda duman kokusu kadar keskin hissedebiliyordum ve bu beni de korkutuyordu. Yüzümdeki is lekelerini silmeye çalışır gibi elimin tersiyle yanaklarımı sildim. Korkulacak bir şey yok. Eminim kitaplarımızı istiyorlar, bizi değil, dedim İspanyolca, hızlıca mırıldanarak. Babam beni duyduğunu belli etmek için başını salladı ama genç lord benim mırıldanmama şarladı. Oğlan ne diyor? Alim olduğunuzu söyledim diye yalan uydurdum İngilizce. İçeri gir, Querida. Dipnot. İspanyolca hayatım, dedi babam hemen bana. Çocuğu bağışlayın, lordlarım. Karım 3 sene önce öldü ve çocuktan bir soytarı. Sadece kapıda dursun diye tutuyorum. Çocuk doğru söylüyor, dedi daha yaşlıca adam memnun memnun. Çünkü seni rahatsız etmeye gelmedik, korkmana gerek yok. Sadece kitaplarını görmeye geldik. Ben bir alimim. Sorgu memuru değil, sadece kitaplığını görmeye geldim. Kapıda oyalanıyordum ki yaşlıca adam bana döndü. Bu arada neden 3 bey dedin diye sordu. Babam parmaklarını şaklatarak içeri girmemi emretti ama genç lord atıldım. Bekle, çocuk cevap versin. Ne kötülük var ki? Biz sadece 2 kişiyiz oğlum, sen kaç görüyorsun? Yaşlıca adama sonra genç lorda baktım. Şimdi gerçekten de sadece 2 kişiydiler. Üçüncü, kurşun gibi pırıl pırıl olan o adam sanki hiç orada bulunmamış gibi yok olmuştu. Arkanızda 3. bir erkek görmüştüm dedim yaşlıca adama. Dışarıdayken, özür dilerim şimdi arkanızda değil. Böyle soytarıdır işte ama iyi kızdır dedi babam. Elini savurarak içeri girmemi işaret ederken. Hayır bekle dedi genç adam bekle biraz. Ben oğlan sanıyordum kız mı? O zaman neden erkek giysileri giyiyor? Babam ardı arkası kesilmeyen sorularla gerildikçe gerilmişti. ''Bırakın kızı gitsin lordlarım'' dedi acıklı bir sesle. ''Kız çocuğu işte. Annesinin ölümünü hala üzerinden atamamış küçücük beyinli bir genç kız. Size kitapları ben gösterebilirim. Görmek isteyeceğiniz birkaç el yazmam da var. Size...'' ''Görmek isterim gerçekten'' dedi yaşlıca adam kararlılıkla. ''Ancak önce çocukla konuşmak istiyorum. İznin var mı?'' Babam böyle büyük bir adama hayır diyemeyerek teslim oldu. Adam beni elimden tutup küçük dükkanın ortasına götürdü. Demirli pencereden yüzüme bir ışık çarptı. Adam elini çenemin hemen altına koyup yüzümü bir sağa bir sola çevirdi. ''Üçüncü kişi nasıl biriydi?'' diye sordu alçak sesle. ''Bembeyazdı'' dedim yarı aralık dudaklarımla ve pırıl pırıl. ''Ne giymişti?'' ''Sadece beyaz bir pelerin görebildim.'' ''Ya başında ne vardı?'' Sadece beyazlık gözüme çarptı. Yüzü, ışık öyle parlaktı ki yüzünü göremedim. Sence bir adı var mıydı çocuğum? Anlamamama rağmen dilimin ucuna bir kelime düştü. Uriel. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 19. Devamı 4. ayrımda.